Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Aralık 2022 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Mustafa Asım Küçükaşçı imzalı Tevekkül Etrafında Bir Tefekkür başlıklı yazıyı sunacağız. Evlat babasından mesajla izin istemişti. Arkadaşlarıyla bir yerlere gitmek için. Babasını dış dünyanın tehlikeleri endişeye sevk ediyordu. Nüktedanlığı tuttu. Cevap yerine şu ayet mealini gönderdi. Hazreti Yakup dedi ki, "Siz onu, Yusuf'u götürmeniz gerçekten beni üzecektir ve siz oyuna dalıp ondan habersizken onu bir kurdun kapıp yemesinden korkup endişe etmekteyim." Kıssaya telmihle oyun eğlence derken, kuzu postuna bürünmüş kurt gibi şeytanların seni ayartmalarından, tek başınayken seni nefsaniyet kuyularına atmalarından korkuyorum demek istiyordu. Evlat da az değildi. O da bir ayet mealiyle cevap verdi. De ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez. O bizim Mevlamızdır. Onun için müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. Evlat, oğluna güven niyetiyle Allah'a güven diyordu. Olacaklar olur. Olanda da hayır vardır. Yakup aleyhisselama endişelerinin ve tedbirlerinin bir faydası mı oldu? Fakat burada kader ve tevekkül inancının istismarı yok muydu? Baba bir ayet daha gönderdi. Müşrikler tevhide davet karşısında şirki müdafaa etmek için, "Eğer Allah dileseydi ne biz ona ortak koşabilirdik ne de babalarımız ne de herhangi bir şeyi haram kılabilirdik" diyecekler. Siz sadece kuru bir zanna uyuyorsunuz ve siz ancak asılsız tahminlerle yalan söylüyorsunuz. Müşrikler, atalarından devraldıkları durumu sadece yaşanmış olmak yönüyle Allah'a nispet etmeye kalktılar. O izin vermezse bu işler olmazdı. Demek ki razı. Hayır. İslam itikadı, hayrın da şerrin de İrade edicisi Allah'tır. Lakin o şirkten, küfürden razı olmaz. Razı olmadığı şeyi irade edip yaratması imtihan hikmetine istinad eder. Sebepsiz değildir. Alınabilecek, hatta alınması gereken tedbirleri almayıp olan biteni kadere havale etmek de doğru bir davranış değildir. Tevekkül, yani işi Allah'a havale etmek, çok kere yapılabilecek bir şey kalmadığında devreye girer. Hatta gerçek müminleri tarif eden bazı ayetlerde ve bazı sıralı talimatlarda tevekkülün en son zikredilmesi de buna işaret sayılabilir. Yumuşak muamele, sonra istişare, sonra azim, karar, niyet, tevekkül. Dünyada garanti var mı? Hazreti İbrahim, putları tenkit etti, sonra da kırdı, sorguya çekildi ve ateşe atıldı. Kıssanın devamı pekala şöyle olabilirdi. Tevhid uğruna putları parçalayan İbrahim aleyhisselam, Nemrut tarafından ateşe atılarak şehit edildi. Ashab-ı Uhud gibi yakılarak şehit edilenler yok mu? Yani tevekkül, Allah'ın ateşten kurtaracağına dair kesin bir güven değildi. İtimat, kendisine güveneni Allah'ın zayi etmeyeceğineydi. Yani, yakarsa şehiden mükafatlandırır, yakmayı murad etmezse ateşi göze ara çevirir. Yukarıda Tevbe suresinden iktibas ettiğimiz ayeti takip eden ayette, müminlerin savaşta muhtemel iki neticeyi de en güzel netice olarak gördükleri bildirilir. Ya şehiden ölmek, ya zafere ulaşmak. Dolayısıyla tevekkülü, Allah'ın dünyada hiç sıkıntı yaşatmayacağı, meşakkat çektirmeyeceği şeklinde düşünmek doğru olmaz. Tevekkül daha ziyade uhrevidir. Rızık da böyledir. Allah'ın rızka kefil olması yağla balla besleyeceği manasına gelmediği gibi sonsuza kadar gıdasız bırakmayacağı manasına da gelmez. Takdir ettiği kadarını vereceği manasına gelir. Rabbimizin yalnızca bana tevekkül edin buyururken teminat altına aldığı hususlar nelerdir? Vaadinden dönmeyeceğidir. Allah'ın vaadi nedir? İman edip salih amel işleyenlere cenneti vereceği, şirki affetmeyeceği, dünyada da güzel ahvalini bozmayanlara güzel takdirini değiştirmeyeceğidir. Asla haksızlık yapmayacağıdır. Bunlara ilaveten, zatına rahmeti prensip edindiğidir. Nitekim günahlar misliyle, sevaplar en az 10 misliyle hesaba alınır. Dünyada yaşanan birçok meşakkat kefaret olarak kabul edilir ve benzeri. Allah'ın yüce hususiyetleri de yeryüzünde minicik varlıklar olarak zatına tevekkül eden kullarına huzur ve güven telkin eder. Allah'ın her şeye gücü yeter. Ateşi yakmaz hale getirir, denizi yarar, ölüyü diriltir. Ancak bu istisnai halleri devamlı ishar etmez. Bunun haşa kendisinin kudretinin imtihan edilmesi şeklinde bir küstahlığa dönüşmesine de izin vermez. Mucize isteyip inanmayanları kahretmiştir. Allah her şeyi işitir ve görür. Onun yüce, öteler ötesi, müteal oluşu, yakınlığına, latifliğine mani değildir. Yaptığı hiçbir şey hikmetsiz, abes ve batıl değildir. İman zayıfladıkça bunların hepsinde bir sarsılma meydana gelir. Kainattaki oluşları tesadüfi dizilişlerden ibaret zanneden bir ateist, gelecekle alakalı en ufak bir güven besleyebilir mi? Onun anlayışına göre dünyada, kainatta veya vücudunda her an en abes, en hikmetsiz bir şey yaşanabilir. Tesadüfi dizilişlerin daima hikmetli veya insanın lehine olacağını garanti eden bir mi vardır ki? İnanç zayıfladıkça bu korkular, endişeler insanı çeşitli ruhi rahatsızlıklara iter. Malını korumak isteyen adam sigortalarda çare arar. Vücudunu korumak isteyen kişi check-up'larda, aşırı sık kontrollerde şifa ve afiyet arar. O bekleyip durduğu belayı önden yakalamaya çalışır. Fakat huzuru bulamaz. Mütevekkil kişi ise zaten dünyada konfor ve rahat aramamaktadır. İki iyilikten biri diyerek huzurla yoluna devam eder. Merdi mütevekkil olur endişeden azat. Tevekkülle alakalı ayetlerde yalnız Allah'a tevekkül vurgusu vardır. Dolayısıyla tevekkülün içinde Allah'tan başkasına dayanmamak da var. Ehli küfrü, ehli kitabı vesaire dost, veli edinmenin yasaklanmasında da bu incelik vardır. Çünkü onlarla dostluk, ekseriya sevgi, muhabbet meselesi değil bir dayanak arayışıdır. Medine'de Hazreç ve Evs, şehirdeki Yahudi kabileleriyle ittifaklar kurmuştu. Zor zamanlarda kim kime destek olacaktı. Devrimizde de böyle. Batı bloku mu bizi korur yoksa Doğu'yla yeni ittifakları mı yelken açalım? Geçtiğimiz aylarda bir siyasetçi, sağ siyasetin 80 senedir söyleye geldiği bir hakikati söyledi diye vazifesinden istifa ettirildi. Söylediği hakikat, harp inkılabının nesiller arasında kopukluğa sebebiyet verdiği, harf değiştirmenin bu neticeyi doğuracağını inkılaptan nice yıl önce Namık Kemal de söylemiş. Türkolog, şarkiyatçı yabancılar bile feryat etmişler. Peyami Safa, Necip Fasıl, Cemil Meriç, Kemal Tahir gibi nice şahsiyet defaatle dile getirmiş. Hem de en güç zamanlarda. Dün seni sen yapan şeyleri bugün tutunduğun yerden düşmemek için bir bir bırakacaksan, orada kalsan ne olur, kalmasan ne olur? İşte tevekkülün şahsiyet yönü burada devreye giriyor. Ona buna şuna değil, yalnız Allah'a dayanmak. Gerekirse kenara çekilmek, fakat Allah'tan başkasına bel bağlamamak. Firasetsizce davranmak değil, hayır, firaseti de Allah'a dayanmak yolunda kullanmak. Ziya Paşa'dan bir beyitle bitirelim. Allah'a tevekkül edenin yaveri haktır. Naşad gönül bir gün olur, şad olacaktır. Değerli dinleyenlerimiz, Mustafa Asım Küçükaşçı'nın kaleme aldığı Tevekkül Etrafında Bir Tefekkür başlıklı yazıyı paylaştık. İlk olarak Sesi Dergi'de bu akşam. Bir başka yazıyla devam ediyoruz birliklerimize. Kübra Ergin imzalı Gerçek Hürriyet başlıklı yazıyı sunacağız şimdi de. Asla kural tanıma. Genç bir sporcunun fotoğrafının altında yazan bir cümle. Bir spor giyim ve malzemeleri firmasının reklam afişi. Reklam cümleleri günümüz gençliğinin görüşlerini, kişiliğini ve ahlakını ne kadar etkiliyor? Bu konuda bir araştırma yapılmış mı bilmiyorum. Ama zannederim gençliğe hoş gelecek cümleler seçmek ve hep nefsine hoş gelen bu cümlelere kulak vermek şeklinde karşılıklı bir etkileşim var. Hani zamanımızda yankı odası diyorlar ya, bu durumda bir nevi yankı odası. Halbuki spor kuralsız olabilir mi hiç? Kaidesiz bir müsabaka, gitgide vahşi bir kapışmaya dönebilir. Sporcu ya rakibine veya bazen de kendine zarar verebilir. O yüzden zayıflamak veya kas yapmak için kendi kendine spor yapan kişilere bile bir eğitici rehberlik yapar, yol gösterir. Spor, nihayetinde kısmen oyun, kısmen hareketten ibaret bir şey. O bile kuralsız olmuyorsa, hayat nasıl kuralsız olabilir? Bilmiyorum kaç kişi bilir, Osmanlı'nın son devrinde Avrupa'dan ithal mefhumlar olarak düşünce hayatımıza giren özgürlük mefhumunun İslam kaynaklarında köle azat etmek dışında pek kullanımı yok. O zamanki ifadesiyle hürriyet, müsavat gibi kelimeler bizi biz yapan her şeyle aramıza girdi. Günümüzde de bu çok aşırı uçlara savrularak devam ediyor. Öyle ki fert kendi cinsiyetini bile seçsin deniliyor. Halbuki diğer yandan felsefeden sonra şimdi bilim dünyası dahi özgür irade diye bir şeyin olup olmadığını tartışıyor. Nöroloji araştırmaları, özgürlük, özgür irade ile karar vermek denilen şeyin bir yanılsama olabileceğini söylüyor. Aslında insanın mutlak manada özgür, kuralsız, sınırsız olmayacağı, tam olarak istediği gibi hareket edemeyeceği malum. Bu dünyayı başkalarıyla paylaşmak zorundayız ve başkalarıyla birlikte yaşamaya muhtacız da. Ve bir insanın özgürlüğü, diğer insanın haklarının başladığı yerde biter. İnsan hukuk önünde ancak başkalarının sınırlarını ihlal etmeyecek kadar hareket alanına sahiptir. Eğer sınırları ihlal ederse bu durumda cezai müeyyide ile karşılaşır ki bu durumda özgürlük alanı daha da daralmış olur. Mesela hapis cezası almış olsa istediği yere gitme özgürlüğü kalmaz. Para cezası almış olsa parasını istediği gibi kullanma özgürlüğü kısıtlanmış olur. Yani özgürlüğünü yanlış kullanmanın bedeli özgürlüğünün kısıtlanması şeklinde uygulanır. Hukuk düzeninin olmadığı bir yer olsa bile insan her istediğini yapamaz. Aslında insanın fizyolojik ve psikolojik yapısı onu belli bir sınır içinde hapseder. İnsanın davranışlarını basitçe gruplandıracak olursak, bir kısım hareketler tamamen irade dışıdır. Mesela nefes almak, gözlerini kırpmak, yutkunmak gibi bir sürü hareket otomatik olarak yapılır. Bu sayede biz uykudayken veya dalgınken bile nefes alıyoruz. Özellikle düşünüp irademizi kullanmamız gerekmiyor. Bazı hareketlere ise mecburuz. Mesela vücudumuzun ihtiyacı olan gıda ve suyu almak zorundayız. Her istediğimiz şeyi de yiyemeyiz. Ağaç yaprağı, saman, ot yiyelim, çalışıp para kazanmak zorunda kalmayalım desek mümkün değil. Ancak vücudumuzun ihtiyaç duyduğu gıdalardan bazılarını seçerek yiyebiliriz. Yani irademizi kullanabileceğimiz belli bir alan var. Diğer birçok şey de buna mukayese edilebilir. Yemek, içmek, uyumak, giyinmek, barınmak gibi fizyolojik ihtiyaçlarımız var. Bunları temin etmek için meşru bir işte çalışmak da dolaylı olarak bir ihtiyaç. Yine aile kurmak, cemiyet içinde yer edinmek ve itibar sahibi olmak gibi ihtiyaçlarımız var. Bu ihtiyaçları temin etmek için önümüze çıkan yollar arasında tercihler yapabiliriz. Ama tercih yaparken de bizi kuşatan bir sürü şartlar var. Bizim zeka ve becerilerimiz veya çevrenin bize sunmadığı bir sürü şey. İrademizi etkileyen bütün bu tesirler arasında bize en uygun görünen bir yöne doğru meyil gösterip onun için gayret gösterdiğimiz zaman buna irade diyoruz. İslam kaynaklarında insanın iradesine daha çok cüz'i irade denilmesinin sebebi de bu. İnsan iradesi çok dar bir aralıkta belli tercihler yapmaktan ibaret. Ancak adı cüz'i olsa da bu iradeye manevi yönden çok büyük bir değer verilmiş. İslam dini insanın kendi iradesiyle imanla Allah'ın razı olacağı şeyleri tercih etmesine sonsuz saadet gibi büyük bir mükafat vaat ediyor. Tam tersi, iradenin yasaklanmış belli bir alana doğru kullanılması halinde de ceza tehdidi bulunuyor. Böylece belli tercihler yapmaktan ibaret olan o iradenin kısmen özgür olduğu bir şekilde kabullenilmiş oluyor. İslam dini, her insanın imanı ve taati kendi arzusuyla seçmesini ideal durum olarak vasfediyor. Zaten iman etmeyi bir kişi ancak kendi iradesiyle seçebilir. Başkasının cebriyle iman edilmez. Ancak iman etmiş gibi görünmek söz konusu olabilir. Tebliğ, davet gibi ifadeler, muhatabın gönül hoşluğuyla kendi seçimini yapmasını hedefliyor. Fakat iman ettikten sonra insanların kendi iradeleriyle bir eğitim programına girmesi teşvik ediliyor. Bu eğitim programı ise görünüşte kısıtlama gibi görünse de aslında kişinin iradesini kuvvetlendirdiği için hakiki manada ve iyi değerlendirilen bir özgürlüğü kazandırmış oluyor. Yani insanda cüz'i irade var. Fakat yine biliyoruz ki irade kuvveti ancak güçlü bir teşvikle, motivasyonla harekete geçiyor. İşte din bir yandan o teşviki sağlarken, bir yandan da iradeyi güçlendiren bir eğitim programıyla hayatımızın hem alışkanlıklarını hem de irademizi kullanacağımız alanlarını belirliyor. Ne mutlu o programa uyup sonsuz bir hayatta gerçek hürriyete nail olabilenlere. Değerli dinleyenlerimiz, Kübra Ergin'in kaleme aldığı Gerçek Hürriyet başlıklı yazıyı paylaştık Sesi Dergi'de bu akşam. Son olarak Yüz Akı Dergisi'nin Aralık 2022 sayısından yazılar paylaştık bu akşam programımızda. Bir başka programda yeniden yeni yazılarla birlikte olabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşçakalın.